Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bum Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Bugün kapakta da gördüğünüz gibi, ismini de gördüğünüz gibi Mümin Sekman bizimle. Kendisi Türkiye'nin ilk kişisel gelişim uzmanı, title'ı sizde. Doğru mu? Hocam, biz hocam diyeceğiz size.
Sağ ol.
Niyeyse. Çünkü hep bir hoca gibi var oldunuz yani. İlk okuduğumuz hepimizin herhalde kitap Her Şey Seninle Başlardır. Hepimizin evet. Kişisel gelişim konusunda. Herkesin evinde kesin vardır. Zaten 1,5 milyona yakın bir satış değil mi? 1 milyon 300 bin sürdü.
350 bin evet.
Nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız?
İyiyiz hocam biz de. Biraz yorgunuz. Farklı yorgunluklar var. Az evvel konuştuğumuz gibi. Ama onun dışında iyiyiz hocam. Zaten bir yarım saattir dışarıda muhabbet ediyoruz. Ben evet. O konuşmaları kayıt altına alamadığımız için biraz üzgünüm ama şimdi burada bir kısmını tekrar edeceğiz. Hocam başlangıçta şöyle bir yerden başlamak istiyorum ben. Bizim podcast'e başlamamız da böyle 4 sene önce aslında sizin bu Her Şey Seninle Başlar kitabınızla bu yaklaşık herhalde 20 sene oldu değil mi yazalı?
Evet, yaklaşık.
Çok benzer yani. Biz de o zamanki şartların da etkisiyle biraz böyle o zamanki gazımızla da İşte çok gaz bir yerden insanlara işte hayallerinizdeki işin yapın, peşinden gidin. Hiçbir şey için geç değil, her şey yapılır. Ya durma, istifa et gibi böyle çok çok gazlayıcı bir söylemimiz vardı. Mesela 4-5 sene içinde o söylem şuna dönüştü. Ya olmuyorsa sıkıntı yok. Sen kendine iyi davran. Çok da canını sıkma.
Şefkatli bir.
Evet, ya şartların olsa sen yapmaz mıydın gibi. Böyle arada gidip geliyoruz yani. Hani böyle ben hala ara ara işte şey... Yani bir bakıyorum mesela son birkaç bölüm ne konuşmuşuz. Çok böyle bu tarz öz şefkat odaklı şeyler konuştuysak ya hadi bir artık araya bir kişisel gelişim bölümü de atalım ki insanları da atalete sokmayalım diyorum. Sizin hocam mesela bu konuda nasıl bir değişiminiz oldu? Yani 20 sene önce bir kitap yazdınız. Evet mesela şimdi biraz bu kitabı okuyunca sizin öğretileriniz çok fazla tekrarlandığı için bazı kısımlar buraları biliyorum gibi hissettirebiliyor ama ben hala o... Yani 20 sene önce yazılmış olmasını bilinciyle okuyunca yine böyle çok güzel şeyler buldum tekrar. Siz mesela genel olarak kendi yolculuğunuzda bir kişisel gelişimci olarak ve de genel olarak kişisel gelişime bakışınızda bu 20 yılda neredeydiniz, nereye geldiniz onu çok merak ediyorum.
Benzer döngüleri ben de yaşadım. Başka insanlar da yaşadı. İlk başta duyguyla başlıyoruz. Hani o motion, emotion hani. Duygu hareketi tetikliyor. İlk başlarken... Hatta şöyle bir güzel bir söz vardı. Her insanın hayatında insanlık tarihi yeniden yaşanır. Hani yontma taş devrinden böyle uygarlığa doğru gelişimiz gibi. İlk başta duygularımızla ben de yapabilirim ya. Önemli olan önümdeki koşullar değil, içimdeki karakter güçleri deyip ben koşullarımdan daha büyüğüm. Ve bana bunu hissettiren, sende yaptığından fazlası var. Yeter ki işte inanırsan olur gibi insanı, ruhunu yükselten söylemler daha fazla o zaman beğeniyoruz. Çünkü buna inanmaktan başka şansımız da yok. Yaşımız çok genç. Başarı için referans alabileceğimiz skorlarımız yok. O dönemde böyle düşünmek doğru. Bazıları oraya takılıp kalıyor. İşte sen yeter ki işte inanırsan yaparsın. Ya bu bir insanın hayatı olarak veya kişisel gelişimin başlangıç seviyesi olarak doğru bir şey. Ama burada takılıp kalmak yanlış bir şey oluyor. Oradan sonra metoda geçmek gerekiyor. Yani nasıl yaparsın? Teknik detay hakimiyetini öğrenmen, metodik veya marifet olarak diğer insanlardan nasıl daha iyi olabilirsin? Kıyaslama havuzundakilerden nasıl daha iyi olabilirsin diye ilerlemen gerekiyor. Yani motivasyonla başla, metotla, marifetle ilerle. Ben de aynı şeylerle başladım ve yani tabii benim şöyle bir komedi de oldu. 25 sene önce anlattığım şeylerin bugün işte TED konuşmalarında veya internette benzer şeylerin anlatılıyor oluşu ve bunun yaygınlaşması bir yandan gurur duyduğumuz bir şey oluyor. Çünkü bir kişisel gelişim hareketini başlatan birkaç kişiden hani ilk baştaki dönemlerde onun böyle yaygınlaştığını görmek yönünden iyi ama bazen de şey diyoruz yani hani ya buraya takılıp kalmamalıyız, daha ileriye gitmeliyiz. Metot, teknik, ileri düzey beceriler. Nasıl? Hani nasılın bilgisinde yarışmalıyız. Marifet göstermede yarışmalıyız. Ya hep motivasyonda takılıp kalmayalım arkadaş. Motivasyon sabah kahvaltısı. Olmaması eksik bırakabilir ama sadece kahvaltıyla bütün gün geçmez. Devamında bir şey yapman lazım. Böyle bir dönüşüm ve duygu içerisindeyim.
Zaten hep böyle devam ettiğin zaman da şey oluyor. Hani o metodu bilmeyip hep gaz gaz bir yerden sonra o gazla yememeye başlıyor.
Tabii.
Ve bu sefer kendini suçlamaya başlıyorsun. Diyorsun ki benden hiçbir şey olmayacak.
Evet.
Bu zaten insanı çok büyük umutsuzluğa, atalet bile değil. Yani umutsuzluğa itiyor ve aslında hayatı bir yerde bırakıyorsun.
Evet, yani kişi motivasyonu belli bir dozda kullanmalı. Sürekli o motive ediciliği kullanıp belli bir ilerleme de göstermediği zaman zamanla içimizde bizi izleyen bir benliğimiz var. İçsel bir şahitlik ilişkisi var. İçimizden bizi izleyen bilincimiz, o farkında olan tarafımız diyor ki bir dakika, sen daha önce de motive olmuştun ve bu kısa sürede geçmişti. E motivasyon olunca böyle, sadece motivasyon olunca ters U'lar gibi böyle zıplıyorsun, iki gün sonra geçiyor. Bunların hepsini çözecek bir şey söyleyeyim, nasıl düşünmemiz gerektiği hakkında fikir olsun diye. Motivasyon başlatır, irade gücü ilerletir, takım çalışması büyütür, sistem sürdürür. Bu dördünü bir araya getirmek gerekiyor. Yani bir projeye başlarken, haftaya başlarken, yıla başlarken, aya başlarken coşun, motive olun, heyecan duyulmaksızın büyük işler başarılamaz diyen Emerson haklı. Ama burada takılıp kalmak kötü. Başladın mı? Motivasyon bir duygu. Sigara dumanı gibi havada dolaşan bir şey alıp cebine koyamıyorsun. Duygu olduğu için stoklanabilir değil, motivasyonun özelliği bu. Bu sefer ne yapman lazım? İrade gücü, iç disiplin, otokontrol, öz yönetim, kendine hakimiyet devreye giriyor. İrade gücün varsa o zaman motivasyonun düşse de yapman gerekeni yapabilecek misin? Elektrik kesildiğinde jeneratörün devreye girmesi gerekiyor. Jeneratör irade gücüdür. Sonra kişisel sınırlarına dayanacaksın. Motive oldun, iradeyle devam ettin, istikrarlı ilerliyorsun ama birey olarak yapabileceğin kısıtlı. Zorlu görevler, kapsamlı, kompleks başarıları kendi başına yapamayınca akıllı insanlarla takım çalışması yapman gerekiyor. Böylece başarı kapasiteni bir üst seviyeye getirdin. Ondan sonra takım olarak ilerlediniz ama büyüdükçe, başarınız büyüdükçe başarınız hayatınızı işgal etmeye, özgürlüğünüzü ve mutluluğunuzu dengesini bozmaya başladığın, orada da sistem kurmak. Ben olmasam da, ben başında her dakika detayları mikro yönetim yapmasam da sistemli bir şekilde bu başarımın sürdürülebilir büyümesi nasıl sağlayacağım diye düşünüp bir mühendis gibi sistem kurman lazım. Yani amigo gibi başla, sorun yok. Ama sonunda mühendis gibi sistem kurman gerekiyor. Yani sürdürülebilir, kalıcı, kayda değer başarının bu dört aşamadan geçtiğine inanıyorum.
Kesinlikle hocam ya bu arada. Ben de evet şeyi düşünüyorum. Daha önce de konuşmuştuk gerçi de. Bizim de biraz öyle. Oğulcan'la ikimiz de daha önce bir beyaz yaka tecrübemiz var. Hı hı. İşte benim çevremde de başka böyle daha farklı işlere, girişimciliğe, daha kreatif işlere, biraz daha böyle öz disiplin isteyen işlere giden arkadaşlarım var mesela. O şirkette çalışırken kullandığı sistemleri kendi işine entegre edince aslında diğerlerinden ayrışıyor mesela.
Evet.
Çünkü işte diğer atıyorum yaratıcı insanlar, sanatçı insanlar işte çok bohem takılıyor. Hiç bir işte çalışmamış. Hani hep böyle bir sanatçı ruhlu çalışmış. Keyfi olursa çalışıyor, keyfi olmazsa çalışmıyor. Arada bir düşüyor, kayboluyor falan.
Evet.
Ama o sistemleri alıp bir şekilde entegre edince ulan biz hani böyle bir sistemimiz vardı, böyle bir uygulama kullanıyorduk, bunu burada da kullanalım deyince o seni bir şekilde bir motivasyon tükendiği yerlerde de bir şey getiriyor yani. Hani açıklaması zor bir şey ama
ya aslında
düzen getiriyor, structure, yapı getiriyor işte aslında.
Aslında iş yapmayı öğreniyorsun. Ben hep onu görüyorum.
Evet, evet. Yani
bir iş nasıl yapılır? Hani giriş, gelişme, sonuç nasıl takip edilir? Olası zararları nedir?
Evet.
Beyaz yakalılık bence en çok bunu katıyor. Beyaz yakalılık demeyeyim. Mesela üniversiteden mezun oluyoruz hocam ve hiçbir şey bilmiyoruz aslında.
Evet.
Teorik bilgi sadece. Bir kurumsal bir yapı sana bir işin nasıl yapılacağını öğretiyor.
Kesinlikle.
Mesela onu yapmadan hayata atıldığın zaman çok zor geliyor. Çünkü her şeyi sıfırdan el yordamıyla, izleyerek, okuyarak öğreniyorsun.
Bu dediğimizi belki profesyonelliğin öğrenilmesi olarak da tarif edebiliriz.
Kesinlikle bu arada profesyonellik.
Biz hiçbirimiz mahallemizde, ailemizde hani ben seni profesyonel olarak yetiştireceğim diye bir kültürle yetişmiyoruz değil mi? Mahallenin beğeni yapısı, komşular ne der, akrabalara göre yetiştiriliyoruz. Zamanla profesyonel olmayı gidip bir kurumsal dünyada özellikle böyle profesyonel bir şirkette öğrenirsen o kurumdan çıksan bile içinde o profesyonelliği mikro ölçekte, kişisel olarak kendini yönetmekte kullanırsan bu sana gerçekten başarı getirir. Dediğiniz gibi o sanatçıların ve sporcuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü kurumun içinden çıkıp bireysel başarı gerçekleştireceğin zaman böyle duygularına göre, moduna göre davranmaman gerekiyor. Yani profesyonelin tanımı bence şudur. Bir İşi, görevinin gereğini canın hiç istemese de en iyi şekilde olması gerektiği gibi yapıyorsan sen bir profesyonelsindir. Amatör zaten amor, aşk, amatör severek yapmak demek. Şimdi amatörlük zaten hobi gibi, yani hobinin görevden farkını insanlar çok dikkat etmiyor. Hobi yaparsın, sıkıldığında bırakırsın. Ama profesyonel görevde sıkıldığında bırakamazsın. Kalp ameliyatının ortasında ben sıkıldım gidip oyun oynuyorum diyemezsin yani. Yani böyle dese dünya çöker. Pilot, doktor bunu herkes böyle yapsaydı ne olurdu yani. O anlamda canın istemese de görevinin gereğini en iyi şekilde yapıyorsan hem çalışma ahlakı, iş etiği hem de profesyonellik anlamda ve Türkiye'de keşke biri çıksa da bunu yapsa. Yani ben bugün 20 yaşında çıksam başarı üreten adam değil de profesyonelliği üreten adam olmak isterdim. Türklerin en büyük problemlerinden biri profesyonel bir iş tutumu, tavrı, mindseti. Bunu öğrenemedik yani bir şekilde. Profesyonellik bir Almanın, İsviçrelinin hani bu profesyonellik bir kültürlerini artık işlemiş. Ama bizim kültürümüzde henüz profesyonellik eğitimini veren ailede bunu görmüyor. İş yerinde çoğu amatör. O üniversitelerde böyle bir şey yok.
Bazı iş yerleri de hiç profesyonel değil.
Evet, tabii.
Keşke, kurumsal bile olsa.
Evet, keşke biri çıksa hani nasıl profesyonel olunur üzerine 50 tane kitap yazsa, 5000 tane işte seminer verse, hani Türklere profesyonel olmayı öğreten insan. Yani insanlar dese ki ona, biz profesyonel olmayı ondan öğrendik. Böyle bir insana çok ihtiyaç var.
Şey lafını tekrarlar mısınız hocam, dışarıda söylediğiniz Ortadoğulu, Akdenizli ve İsviçreli?
Ha şey, evet, evet. 2023 yılında böyle bir ara olaylarla ilgili düşünürken aklıma gelen bir tanım oldu. O da şu: Ortadoğulu gibi inanıp Akdenizli gibi keyif ehli yaşayıp Avrupalı gibi bir hayat yaşamayı hak ettiğini düşünen insana Türk denir. Türk insanının başarı davranışlarına baktığımda gördüğüm en büyük problemlerden biri bu. Bir yandan Orta Doğulu gibi daha böyle pasifist bazı düşüncelere yatkın. Yani,
kaderci gibi.
Evet, ya da kısmetçi. Hani kısmetinde varsa el getirir, sel getirir, yel getirir. Şimdi böyle bir şeye sen inanırsan çabalamayacaksın. Sana zaten kısmetinde varsa gelecek. Şimdi Orta Doğulu gibi inanıyor. Akdenizli gibi de keyif ehli yaşamak istiyor. Yani çekirdek işte dizisini izlemek istiyor. Hani böyle disiplin, çalışkanlık, görevinin gereğini yapmak gibi böyle şeyleri çok hoşlanmıyor. Ama Avrupalı gibi, Almanya gibi, Japonya gibi gelişmiş bir ülkede yaşamayı da hak görüyor. Şimdi burada bir tutarsızlık var. Bu bizim en büyük tutarsızlığımız. Bu olmadığı için de kızıyoruz. Suçlayacak birilerini arıyoruz. Ya işte onu suçluyoruz, bunu suçluyoruz. Ama sonra o değişse, bu değişse de bunun değişmeyeceğini de bir yerde görmek de gerekebilir. Yani burada bir şöyle bir sorun var en temelde. Hak görme oranı gittikçe yükseliyor ama hak etme oranı gittikçe düşüyor. Yani hak etmeye dönük çabalarımız azalırken hak görme oranımız gittikçe yükseliyor ve bu iki makas arasında bir boşluk olunca da tabii karşılanmamış ihtiyaçlar ve beklentiler oluyor ve işte memnuniyetsizlik ve söylenme, suçlama, patinaj.
Bu sosyal medyada da çok tetikliyordur. Bu konuda da bence söyleyeceğiniz birkaç çift sözünüz vardır. Hak etme isteğinin bu kadar artması ve her şeyin bizim evet, için evet. olduğu yanılgısı.
Evet evet, yani sosyal medyaya baktığınız zaman en büyük dram şu. Daha doğrusu sosyal medyanın hayatımızın en büyük etkisi şu. Sosyal medyada gezerken her şeyin harikasını çok hızlı görebiliyoruz. Harika bir iş yeri görüyoruz yurt dışında veya harika bir okul görüyoruz. Lise öğrencisiyiz, harika bir pilot okul görüyoruz. Bu bizim beklentilerimizi anında yükseltiyor. Ama becerilerimiz aynı anda yükselmiyor. Yani bir anda daha iyi İngilizce, daha iyi kod yazma tekniği, daha iyi ameliyat yapma tekniği öğrenmiyoruz. Sosyal medya bize beklentilerimizi acayip yükseltirken becerilerimizin aynı oranda yükselmediği bir dünya yaratıyor. Bunun sonu ne oluyor? Hayallerle hayatlar arasındaki makas açılıyor. Beklentilerimiz sürekli yükselirken becerilerimiz yerinde kalırsa o zaman bu aradaki boşluk, mutsuzluk, söylenme, can sıkıntısı yaratacaktır. Hatta böyle kendimi tekrarlamak adına söylemiş olayım. Çok sevdiğim yani böyle bir metafor olarak söyleyeyim. Bunu belediyede açıklama yaptı gerçi ama.
Hangi belediye?
Nevşehir Belediyesi.
Önemli bir son seçimden sonra.
Evet evet. Şöyle bir şeye inanıyorum. İsteklerimiz İsviçre standardında ama yeteneklerimiz Pakistan standardında. Tüketirken Amerikalı gibi her şeyin en iyisini istiyoruz ama üretirken Meksikalı gibi kaytaracak yer arıyoruz. Bunun yüzünden hayaller New York, hayatlar Nevşehir şeklinde bir makas açıklığı oluşuyor.
Nevşehir Belediyesi bunu mu açıklamış?
Hocam bize 4 milyon turist geliyor diye belediyenin sayfasından evet açıklama yaptılar. O da hani kafi olsun diye Nevşehir dedim, hani New York Nevşehir.
Evet. Ya hocam bu söylediğiniz çok doğru bu arada ya. Ben de hani böyle hem kendi hayatımdan düşünüyorum hem de böyle burada söylediğimiz şeyleri de düşünüyorum acaba. Yani hani biz de burada benzer hisleri yaşadığımız için işte, çünkü bizim kuşak biraz daha böyle işte yurt dışına gitti, gördü ya da işte sosyal medya aracılığı sürekli oraya görüyor. İzlediği evet. diziler, filmler evet. hep oradan geçiyor. Oradaki hayata çok aşina evet. bir şekilde, yani oradaki standartlara çok aşina ve onu talep ediyor ister istemez. Evet. Ama burada yani sizin dediğiniz aslında çok önemli bir şey vardı az evvel. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmedik evet. henüz. Gelişen evet. bir ülke değiliz.
Evet.
O da işte çok kötü bir sıkışmışlık yaratıyor işin içinde. Çünkü yani buradaki şartları kabullenemiyorsun. Hı-hı. Kendi gerçekliğini kabullenemiyorsun. gidemiyorsun da. Evet. Ya da gitsen de umduğunu bulamıyorsun. Çünkü arkanda da çok büyük bir duygu bırakıyorsun. Yani hani bir kendi evinde olma duygusunu bırakıyorsun. Beni mesela bu dışarıdaki konuşmamızdan en çok o etkiledi. Hani çünkü biz de burada biraz o şikayete varan şeyler söylüyoruz. Hani çünkü burası biraz da böyle herkesin düşündüğü, dert edindiği şeyleri de hani biraz dile getirip boşalma, ne derler, deşarj olma da yeri gibi oldu. Evet. Ama çok da böyle insanları pasifist bir yere ya da böyle sıkışmış hissedecekleri bir yere de hiç sürüklesin istemiyorum.
Evet.
Ama çok da insanlar açıkçası sıkışmış hissediyor yani.
Ediyorlar. Yani
şimdi, hani bir yandan da hani şunu diyen de olabilir. Abi size, biz nasıl çalışmıyoruz ya, biz deli gibi çalışıyoruz, sömürülüyoruz diyen de o çıkabilir mesela ama... Hani tam da olay ondan ibaret de değil yani. Yani biraz daha bir şey var ama nasıl söylesem bilemiyorum yani. Karmaşık bir konu.
2000 yılında ben böyle bir inzivaya çekildim bir yıl boyunca. Hani şu beyaz yakalıların kafasında iki tane şey vardır ya. Bir, yurt dışında yaşasam nasıl olur? İki, Ege sahil kasabasına yerleşsem nasıl olur? Ben bu ikisini de yaşadım. Dolayısıyla kafamda değil. Hani bu iki döngüyü de yaşadıktan sonra yani dünyada yaşasaydım ne olurdu? Ege sahil kasabasında yaşasaydım ne olur? İkisinin de deneyimleyince kafanızdan çıkıyor. Yani o olasılık çıkıyor. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz çünkü. İçinden hani deneyimleyerek geçtiğiniz için. O inzivaya çekildiğim zamanda öğrendiğim ve o beyin berraklığı içerisinde hayatımı çok güçlü bir şekilde değiştiren bir fikir oldu. İlk inzivaya çekildiğimde 2000 yılında talep yaratan inançlar diye bir teknik öğrendim. Yani bu psikolojide de kullanılan bir kavram. Kafanda inançlar var ve bu inançların bazıları direkt tespit edici. Yani domates çorbası iyidir, ezogelin çorbası kötüdür. Hani bu kişisel yorum. Ama bir de talep yaratan inançlar denilen bir inanç kategorisi var. Bu inançlar karşılanmazsa, beklentiye dayalı inançlar bunlar. Ya öfke, yani agresyon, ya depresyon. Yani ya kendine saldırıyorsun ya başkasına saldırıyorsun. Genelde erkekler agresyon, kadınlar depresyon yaşıyor.
Tam da bu arada onu diyecektim. İnsanlar çok öfkeli bu konuda aslında.
Evet.
Yani.
Bu talep yaratan inançların teorisini öğrenirken bir an aydınlanma yaşadım. Bir dakika. Ben başkalarını bana karşı borçlandıran o inançları beynime ekmişim. Ne güzel kabloları bağlamışım ama bundan insanların haberi yok. Yani sevgili dediğin böyle yapar diyoruz. Sevgilimizi kendimize karşı borçlandırıyoruz. Devlet dediğin böyle yapar diyoruz. Devleti kendimize karşı borçlandırıyoruz. Anne baba dediğin böyle yapar diyoruz. Anne babamızı borçlandırıyoruz. Patron dediğin böyle yapar diyoruz. Bir de böyle yapmaz diyoruz. Yani bunların bir de negatifleri var hepsinin. Kendimize borçlandırıyoruz. Kısacası hayat böyle yapar diyoruz. Hayatla ilgili beklentilerimiz, ilişki beklentilerimiz, iş beklentilerimiz. Kısacası bu beklentilerde bazılarımız çok maksimalist. Ben ne verebilirim değil, bana ne verilmeli? Yani orada talep yaratan, başkasını bize karşı borçlandıran o inançlarımız bizi acı çektiren işkencelere dönüşüyor. Budizme bakıyorsun, diyor ki bütün acıların kaynağı arzulardır. Arzu dediğin şey de başkasını kendine karşı borçlandıran taleplerin aslında, isteklerin, istediğin şeyler. Ben ondan sonra bir budama sürecine girdim. Başkaları bana karşı...
Bizim oradan mı
aydınlandım yani.
Öyle bir budama.
Aydınlanmamı orada yaşadım. Yani başkasına bana karşı sevgili dedin bunu yapar. Tık tık tık tık budadım. Devlet dedin bunu yapar. Tık tık tık budadım. Patron veya iş yaptığın insan, anne babam neyse, dünyaya karşı hayattan adalet bile beklemiyorum. Yani hani hayat dediğin adil olmalı falan gibi beklentilerimiz var ya. Eşitlik beklentimiz var, şu var, bu var. Şimdi bütün bu beklentileri şey yaparken, şimdi doğduğunda böyle poponu yapıştırmış bir pozitif yok ki sana adil davranacağım, hayat sana not bırakmış, böyle bir şey var mı? Yok. Biz inançlar veya beklentilerimizi inançlara çeviriyoruz ve dünyayı kendimize karşı borçlandırıyoruz. Ben bunun o Viktor Frankl'ın da hani Naziler kamplarına sağ çıkan psikiyatr, onun dediği de bunun tersini söylüyor. Diyor ki dünyanın neye ihtiyacı var? Dünya için ben ne yapabilirim diye. Benim dünyaya teklifim ne? Bu biliyorum kimsenin duymak istediği bir şey değil yani. İnsanlar dünya bana ne verebilir? Hani hayat
ama
herkes...
Ama şu an çok böyle çok kritik bir ayrımdan bahsediyorsunuz
tam
aslında.
Tam paradigma değişimi yani, evet. Temel varsayım. Hani şu an hak etme kültürü değil, hak görme kültürünü yaşıyoruz. Benim için ne yapılabilir? Hayata müşteri gibi takılıyor insanların çoğu. Hani müşteri gibi takılıyor böyle. Bu benim için ne yapabilir? Bu benim için ne yapabilir? Bu ne yapabilir? Hayır, sen dünyaya ne yapabilirsin? Neyde dünyaya benzersiz ve harika bir katkıda bulunabilirsin? Yani şuradan yürüyeceksin. Dünyada bir iş bölümü var. Sen de bu iş bölümüne yararlanıyorsun değil mi? Dişçiye gidiyorsun dişin ağrıdığı zaman. İşte yolda otobüs seni götürüyor getiriyor. Bu iş bölümünden senin payına düşen ne? Ve senin yapmak için doğduğun görev ne olabilir? Toplumdaki iş bölümünden benim payıma düşen benim dünyaya teklifimdir. Ben neyi seçtim? Hukukçu da olabilirdim. Ankara Hukuku bitirmiştim. Hakim, savcı, avukat, noter olabilirdim. Ama o benzersiz katkım değildi. Ben olmasam da yürürdü. Dedim ki insanlara başarıyı öğreten, nasıl başarılı olurum bilgisini bulan, öğreten, böyle bir alan açan, yepyeni bir alan açan bir şey seçtim. Özetle beynimde başkasını bana karşı borçlandıran bütün inançları temizlediğim zaman o beklentisizliğin inanılmaz bir aydınlığı hem de bir içsel özgürlük yaşıyorsun çünkü başkasına bağımlı değil zaten artık senin duyguların. Beklentilerin karşılanmadığı için mutsuzsun. Hayattan beklentilerin, işten beklentilerin şuna. O beklentilerini kendine bağladığın zaman gerçek gelişim zeminini buluyorsun. Evet.
O hayattan alacaklı olma hali işte. O.
Evet.
Çok insanda da var yani. Evet. Sosyal medya da çok tetikliyor.
Her şey tetikliyor.
Evet. Yani reklamcılar da onu tetikliyor. Çünkü ben buna canım, değerim.
Sen buna değersin tabii.
Yani yaptım sesleniyor.
Ben değmiyor muyum o zaman alamadım diye.
Herkes yani. Değerse o zaman yani vasatı kötü kim alacak? Yani herkes her şeyin en iyisini hak ediyorsa diğerlerini kim? Evet.
Bir de şey düşündüm hocam yani. Yani konuşurken bir şeyler de birleşiyor kafamda. Hani iş birliği dediniz ya en başta. Yani aslında bir noktadan sonra sen kafana koyun hedefe ulaşmak için farklı insanlarla iş birliği yapman
evet.
gerekiyor.
Evet.
Ama işte o öfke, o alacaklı olma hali... o beklenti
küskünlük yaratıyor değil mi?
Hem küskünlük yaratıyor hem de iş birliğinin önüne de ket vuruyor yani. Mesela evet. belki çok saçma bir örnek olacak ama geçen düşündüğüm için o aklıma geldi. İşte mesela Cem Yılmaz son dönemde birkaç gösteri çıkardı. Ya adamı herkes yerden yere vuruyor işte. Sen çıkma, sen artık yapma, sen bittin artık kabul et diye. Ya tamam hani ben de mesela eskisi kadar beğenmiyorum. Eyvallah. Ama yani bu böyle çok artık her böyle ortaya iş koyan insana karşı böyle bir linç kültürü var.
Evet.
Sonra bir eskiyi düşündüm mesela. Eski Cem Yılmaz'ın gösterilerini düşündüm. Ya herkes çok gülüyordu ve herkes çok mutlu oluyordu. Ve kimse abi burası olmamış bence ya gibi bir eleştirmeye hak görmüyordu kendini. Ama sanki böyle şimdi herkes o kadar kendi başarısızlığından rahatsız, başkalarının başarılarından rahatsız ki... Herkes böyle bir birbirini aşağı çekmeye çalışıyor. Yani
zaten bu, linç kültürün de buna bağlı.
Linç kültürü de böyle. İş yerinde de böyle. İşte bir sektörde rekabet halinde olan tırnak içinde şirketler, müzisyenler, sanatçılar, podcasterlar da böyle. Yani herkes birbirini bokluyor. Yani kimse gelip hani ya ben bu insanla ne paylaşabilirim, beraber ne yapabilirim, daha ortak bir şey ne yapabilirim. Sanki o bizde çok kalmadı gibi hissediyorum.
Yani bu durumu iki türlü yorumlayabiliriz. Şimdi başarı bağlamında yorumlayayım. İnandığım bir başarı tanımı var. Başarmak şaşırtmaktır. Yani karşı tarafın senden beklentisi 70 ise sen 100 verirsen performans olarak şaşırır. 71 de şaşırmaz. 70 bekleyerken 70 bulursa tatmin olur ama tavsiye etmez. Yani başarı, viralitesi yüksek bir başarı elde etmek istiyorsan ister pizzacı ol, istersen podcastçi ol. 70 bekliyorlarsa 100 verdiğinde yani açık ara beklentinin ötesine geçerse performansın o zaman seni tavsiye etmeye başlayacaklar. Şimdi Cem Yılmaz eskiden bizi şaşırtabiliyordu. Şimdi şaşırtmıyor. Bu Cem Yılmaz'a ne olduğu ile ilgili değil, bize ne olduğu ile ilgili bir şey. Neden? Çünkü eskiden biz bu kadar komediye ulaşamıyorduk. Şu anda internette günde hani dünyada ve Türkiye'de üretilmiş onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca içerik, komik içeriğe, kedi videolarından bebek videolarına kadar yani böyle yetenek de gerektirmesi güldüren içeriklere maruz kaldığımız için biz zaten artık kıyaslama havuzumuz sosyal medya nedeniyle o kadar genişledi ki eskiden Cem Yılmaz kıyaslama havuzunda tek adamdı.
Evet, onu sadece kendiyle kıyaslayabiliyorduk.
Evet, evet tek
ben yani. Şey gibi görüyorum bunu. Köyde kasabada çeşme başındaki en güzel kız diyelim orada durmuş böyle. Köyün en güzeli değil mi? Köyde dünyayı bilmediği için dünyanın en güzeli oluyordu o. Hani dünyalar güzeli derler ya böyle. Ama şu anda internetten o köylüler de dünyadaki güzelleri görünce Beyoncé bir anda o kızın rakibi oldu.
Gerçekten öyle oldu.
Yani algılanan kıyaslama havuzu genişlediği için bu bizim için de geçerli. Yani ben ne bileyim ilk başta bir şey anlatıyordum kişisel gelişimle ilgili. Beni bildikleri için böyle şey oluyordu. Ben 3-5 kişi arasında dönüyordu. Kişisel gelişim derneği kurmaya kalktım. 7 kişi bulamadık biz ya. Dernek bulamadığı için başka adamlar ekledik yani. 7 kişi bulamadık kişisel gelişimci olan.
Biz yazın hocam 2 tane.
Şimdi o kadar kıyaslama havuzu dardı. Ama şu evet. anda adam TED konuşması izleyecek, podcastleri dinleyecek. Dolayısıyla bizim de kıyaslama havuzumuz genişledi. Kısacası başarılı olmak bu rekabet havuzu genişlediği için gittikçe daha fazla nitelik istiyor. Yani şöyle bir şey var. Sen performans yapacaksın, şaşıracaklar. Hemen el yükseltecekler. Daha fazlasını yapabiliyor musun bakalım. Sen onu yapacaksın, şaşıracaklar, el yükseltecekler. Sen yapacaksın, şaşıracaklar, el yükseltecek. Bir yerde doğal limitine geleceksin. Artık yapabildiğin onları şaşırtmayacak. Yani Cem Yılmaz da genetik limitine geldiği için... Ama seyirci orada durmuyor. Seyircinin beğeni yapısı yukarı yukarı gidiyor ama Cem Yılmaz genetik limitine geldi. Yukarı yukarı seyircinin beklentisi gittiği için karşılayamıyor doğal olarak.
Kesinlikle. Ya evet bu arada bu doğru cevap bu. Benim demek istediğim aslında tam bu değildi bu arada. Biraz daha
ha, şey ben gibi. Başaramadığım kıskançlığın mantığını
kıskançlık
mı?
Kıskançlık aslında yani çekememez. Ya bu arada ben de hani kendimde de çok hissettiğim için de başkalarında da gördüğüm için de hani bu kadar böyle temel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de mesela hani bana rakip olabilecek bir şeyi ilk görünce hani haset ediyorsun hemen yani. Bir ön yargı. Önce bir hani neyini beğenmeyeceğim bunu? Hani bunu nereden boklayabilirim? Bazen bir şey buluyorum mesela. Bazen diyorum ki aslında ben bunu severdim bu kadar ön yargılı yaklaşmasam. Ama bazen de mesela hakikaten öyle bir seviyede bir şey oluyor ki benim artık hiçbir ön yargım çalışmıyor. Ona saygı duymak zorunda kalıyorum. Ama mesela başkaları için daha zor olduğunu fark ediyorum yani. Hani tam bu belki birçok şeyin bir araya gelmesi, işte bu başarı kültürünün pompalanması. Belki işte büyürken hep böyle birbirimize bir şekilde rekabet ederek büyüyor olmamız. Ama böyle daha bireyselci ve bireysel başarının işbirliğinin önüne geçtiği bir dünyaya evrildik gibi.
Evet, bu yeni gerçek ama. Hani nasıl ki internetsiz bir dünya artık düşünülemeyecekse. Bireysel olarak başarı farkındalığı yüksek olan, kendi kişisel başarı planı olan, bireysel bir oyuncu olarak da düşünen, ben ne istiyorum, ben neydeyim diye kişisel, içsel bir başarı planı da olan insanların sayısı artık yeni normal. Yani arttı, bu sayı arttı ve yeni normal oldu. Yani bu geri alınamaz artık. Çünkü eskiden şirketler giderdi, benim için ne uygun görürsen ben o kariyeri yapardım. Şimdi gidince şirkette de pazarlık ediyor. Diyor ki benim istediğim bunlar, sen bana ne verebilirsin, yeteneğimle sizin pozisyonlarınız uyuşuyor mu falan. Kendi başarı planı olmayanlar başkalarının planına dahil oluyordu eskiden. Birkaç kişi başarı planlıyordu, diğerleri de böyle saatin dişlileri gibi ona bağlı dönüyorlardı. Ama şimdi bütün dişlilerin kendi iradesi var.
Mı acaba, var mı?
Hepsi değil ama en azından olanların sayısı arttı. Eskiden diyelim 10 tane dişlinin motora bağlıydı. Diğerleri motora bağlı olmayan dönen dişlilerdi. Şu an belki %40'tır, 50'dir. Yani kişisel olarak ben hayatta ne istiyorum? Neyi yapmak için doğmuşum? Gelecekte olabileceğim en iyi yer neresidir? Onun için bugüne yapmam gereken nelerdir diye böyle kişisel bir başarı planına, hedefine, metoduna veya kafasında bir ne istiyorum gibi netliğine sahip olan her insan artık bir motora bağlı dişlisi olan oyuncudur. Onu istediği yere götürecekse seninle işbirliği yapar, götürmeyecekse yapmaz.
O yüzden de artık kimse aynı şirkette 20 yıl çalışmıyor.
Evet, onun için oyunun yapısı değişti. Başarı oyununun yapısı değişti.
Evet.
Ben bir konuyu şeye getirmek istiyorum hocam, daha demin bahsettiğiniz yerden. Benim bir şahsi sıkıntılarımdan bir tanesi. Şu an içinde yaşadığımız bir gerçek var ya, Türkiye gerçeği. Tabii ki yani geçmekte olan bir ülkeyiz ama onda da daha geriye düştük bahsettiğiniz. Yani evet, dışarıda konuştuk. Özgürlükler, işte evet. Dolar, ekonomi gibi. Evet, daha evet. Da oyun zorlaştı. Ve ister istemez bir kurban psikolojisine düşmek de çok basitleşti. Evet. Bu da zaten arkasında atalet getiriyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bundan siz 25 yıldır bu sektörde her şeyi en iyi gözlemleyen insanlardan bir tanesiniz. Bundan 7-8 yıl önceyle şimdiki bir gençle ya da bizim yaşımız 30 yaşında bir insanla konuşurken söyleminizde bir şey değişti mi? Çünkü bizim söylemimizde kendimize karşı da aynada da insanlara da birazcık kadercilik, işte birazcık kurban psikolojisine biz de düştük. Ben şahsen ne yapayım abi, hani her şeyi doğru yapıyorum da yani ben sabit kalamıyorum, hani her şey daha kötüye gidiyor. Mesela benim söylemlerime de yansıdı. Her hafta yayın yapıyoruz ve ben bundan rahatsızım. Çünkü yeni şeyler yapma, kendimi geliştirme isteğimi de götürüyor birazcık. Ki biz böyleysek birçok insan belki bundan çok daha kötü durumdadır.
Biz de sıkıştık gibi bir yerde.
Evet, ben çok kendimi sıkışmış hissediyorum.
Bir de şey hocam, çok küçük bir ekleme. Yani hani atalet, hareketsizlik gibi ama aslında hepimiz çok hareketliyiz de. Yani hep bir şeyi yapıyoruz ama bir yere de gitmiyoruz yani.
Aslında şöyle, hep 20 ile gidiyoruz gibi. Yani sıfır değil. Hani o ilk momentumumuz var. O Einstein şeyindeki. Ama artık hep 20 ile gidiyoruz 2 yıldır belki Zuhat'la. Belki artık 30'a geçmemiz gerekiyor. Ama 10 kilometre hız artıramıyorsun. Bir yerde kurban psikolojisinde düştüm mesela ben.
Evet. Şöyle, 20 yıl içerisinde değişen şey şu oldu. Daha önce başka nedenlerle kurban psikolojisine, başka argümanlarla, söylemlerle kurban psikolojisine girenler vardı. Şimdi daha sofistike nedenlerle yine eylemsizliğe kendini itenler var. Ben buna diyorum nitelikli dolandırıcılık. Yani daha önce şöyleydi. Müslümcüler, arabeskçiler şöyle yapardı. Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa diye. Şimdi hani iyi eğitimli insanlar böyle bir argümanla kendini pasifist hale getiremiyor. Ne diyorlar? Coğrafya kaderdir. Yani daha sofistike bir halde ama girişte gene eylemsizliğe iten düşünceler temelde doğru değildir. Bak, haklı bile olsa, seni eylemsizliğe düşürüyorsa doğru değildir. Ben hep hayatta öyle baktım. Geçmişe dönük bakıyorum. Hayatımın en büyük başarılarını kazandığım döneme bakıyorum. Üniversite sınavının son 6 ayı, her şey seninle başlar yazdığım 6 ay. Şimdi bu 6 ayı aynı tarihlerde Türkiye gündemine neler olmuş diye bakıyorum. Her zamanki gibi olaylar kaoslar halinde gidiyor. Ama bir hamile kadın hani çocuğunun doğumuna son 3 ay kaldığı zaman kalkıp dışarıdaki olaylara bakar mı? Hayır. Onun bütün dünyası o işidir. İşte başarılı insanların hayatlarında, Darwin'in işte evrim teorisini sistematize ettiği dönemi düşünelim. Veya işte hani Marie Curie'nin işte laboratuvarında buluş yaptığı dönemi düşünelim. Etrafta herkes yoga yapıp mutluluk içinde mi yaşıyordu? Hayır. Einstein'ın dönemini düşünelim. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi iki dünya üzerinden geçti adamın. Hayatın üzerinden geçti. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda 18 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü. Einstein de şunu diyemez miydi? Coğrafya kaderdir. Böyle bir coğrafyada, böyle bir devirde doğmasaydım ben de neler yapardım demez miydi? Hı hı. Diyebilirdi ama demedi. Bu insanlar rağmenciler. Yani savaşa rağmen, yoksulluklara rağmen, dezavantajlara rağmen, elinde yeterince imkan olmamasına rağmen, çevresindekiler umutsuzluktan ölüyor olmasına rağmen, eşitsizliklere rağmen, buz kıran gemisi gibi bunları başardığı için saygı duyuyoruz. Newton hayatı için de bu geçerli. Adamın yaşadığı dönemde pandemi var yani salgın var, ölüyor insanlar şeyden. Onun için Londra'nın dışına gidiyor ve elma başına düşüyor falan. O da saydıcı olsaydı, işte benim temel tutumum şu. Tek tek argümanlarla uğraşmıyorum. İki tavır vardır hayata karşı. Hayatı karşılama biçimi olarak. Saydıcı tavır, rağmenci tavır. Saydıcı der ki, İsviçre'de doğsaydım ben de başarılı olurdum. İşte elimde şu imkanda olsaydı ben de başarılı olurdum. Yapamazsın diyenler yerine, yaparsın diyenler olsaydı ben de başarılı olurdum. Daha iyi arkadaşları denk gelseydim ben de başarılı olurdum. Başka cinsiyette doğsaydım başarılı olurdum. Saydı böyle sayarlar. Ama bunlar haklı dahi olsa onları başarılı yapmaz. Hı-hı. Rağmenci, elimde yeterince imkan olmamasına rağmen, çevremdekiler yapamazsın demesine rağmen, ülkede ekonomi kötüye gidiyor olmasına rağmen, doğal afetler olmasına rağmen, dünya savaştan birbirine girmiş halde 60 milyon insan ölürken adam izafiyet teorisiyle ilgileniyor. Yani anlıyor musunuz odağının ne kadar tünel görüşüne geçtiğini, ne kadar derin odaklı olduğuna. Bak şu an şikayet etme hakkı olan iki tane ülke vatandaşı sayabilirim. 20 yaşında Ukrayna'da bir girişimciysen ve hayatından, ülkenin şartlarına şikayet etme hakkın var. Suriyeli 20 yaşında Suriye'de yaşayan bir çocuksan, gençsen şikayet etme hakkın var. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden birinde doğmuşsan, Türkiye, Meksika, Hindistan, Brezilya gibi. Ülken İsviçre gibi, İsveç gibi, Almanya ve Japonya gibi dört dörtlük olmadığı için şikayet ediyorsan sorun senin beklenti yapında. Üzgünüm ama bu gerçek böyle. Hı hı. Yani geriye dönük bakın. Aziz Nesin 110 kitap yazdı, 4000 hikaye yazdı, 10 milyon baskıya ulaştı. Hakkında 300 dava açıldı adamın. Bu adam rağmenci olmazsa nasıl üretecek? Aziz Nesin de o zaman kolunu bağlar. Doğru bir ülkede doğmuş olsaydım, hakkında 300 dava açmamış olsaydı, şöyle bir... İmamın oğlu bu arada. İmamın o çocuğuna denk gelmiş olsaydım falan diye bir sürü laf edebilirdi yani. Hani hayatında üretmezdi, başarmazdı ve o neden başaramadığını açıklayacak bir saydısı olurdu. Hmm. Şöyle olsaydı diye. Çok net bir şey söylüyorum insanlara. Hayatta başarılmış en büyük insanlığın 100 büyük başarısını bulsunlar. İzafiyet teorisi de olabilir, penisinin bulunması da olabilir. Onların bulundukları tarihi ChatGPT'ye sorsunlar. O tarihte o ülkede ne olmuş?
Hep en zor zamanlardan
evet, çıkıyor. Evet. Bütün bunları açıklayan tek cümle söyleyeceğim. Çok uzun anlatmış gibi olabilir ama her şeyi özetleyen tek bir cümle söyleyeyim. Bu bana ait bir laf değil. Bir romanda geçiyordu. Yabancı bir Amerikan romanında. Zorlu zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar yaratır. İyi zamanlar kolay, rahatına düşkün, konformist veya saydıcı insanlar yaratır. Ve o zayıf insanlar zorlu zamanlar yaratır. Uygarlığın yani döngüsü böyle ilerler. Ülkelerde de bu böyledir, şirketlerde de böyledir, ailelerde de böyledir. Sen bu döngünün neresindesin? Bütün mesele bu.
Çok net şu an zor zamanlarda.
Şikayet ettiğimize pişman ettiler diye falan böyle.
Yok estağfurullah.
Bu kitabınızda da tam bunlardan bahsediyorsunuz değil mi Mühim Bey? Rağmenciler kitabınızda.
Evet. Evet, rağmencilerde bunların hepsini bir araya getirip anlatmaya çalıştım.
Biz aslında ülkece rağmenci olmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet. Üretmek isteyen insanlar, kendini gerçekleştirmek, evet, anlam peşinde koşan.
Evet, evet. Kesinlikle böyle rağmen modu, rağmen mantalitesi, rağmen marifet seti. Böyle bakmak lazım. Gönderin, yeni bir engel yollayın. Hani bir tane daha yollayın. Türlü türlü engeller yollayın. Hani birisi yapamazsın demesi, bazılarının imkanının olmaması. Bak farklı farklı engellerin olabilir. Ama bir rağmen moduna geçmişsen, o zaman bütün bunlara rağmen yaparsın. Aziz Sancar, kitapta da hikayesini anlattım. Hı hı. Mardin'in Savur ilçesinde doğuyor. Anne babanın okuma yazması yok. Aile o kadar yoksul ki yazın ayakkabısını okul dışında giymiyor yıpranmasın diye. Şimdi Aziz Sancar saydıcı olsaydı ne olurdu? Ben de böyle bazen kendimi bir YouTuber gibi hayal ediyorum. Saydı TV kurmuşum. Gidiyorum Aziz Sancar'ın hiç başarılı olamamış versiyonunu hayal ediyorum. Hiç başarılı olamamış. Böyle şu an orada çiftçilerin okey oynadığı bir masada yakalıyorum. Adınız ne diyorum? Aziz Sancar diyor. Diyorum ki hayatta niye kayda değer bir iş başaramadınız? Sizden çıkması mümkün olan en başarılı insan bu muydu? Emekli. Okey'in taşını bırakıyor böyle bir tavana bakıyor. Diyor ki ben de Mardin'in Savur ilçesi yerine Kadıköy'de doğsaydım. Benim de anne babam okuma yazma biliyor olsaydı. Benim ailem de zengin olsaydı. Ben de neler neler yapardım der değil mi? Saydıcı olarak haklı olabilir. Ama haklı kaybetti. Kaybeden olacaktı. Ama bir ramenci olduğun zaman, anne baban okuma yazma bilmiyor olmasına rağmen, maddi durumu çok kötü olmasına rağmen, bir taşra ilçesinde doğmuş olmasına rağmen, devlet okullarında okuyarak adam Nobel almaya kadar giden bir yolculuk yaptı. Ramenci. Ha şunu da hakkını verelim ama bu arada. Yani şikayet edenlerin haklı olduğu bir nokta var. Orada bir başarı ekosistemi olsaydı, Mardin'in Savur ilçesinde doğru, başarılı insanları eğiten ve çıkartan bir ekosistem olsaydı, Mardin'in Savur ilçesinden 3 tane çıkardı. Yani sadece Aziz Sancar çıkmazdı. Aziz Sancar bireysel bir kahramanlık hikayesi gibi. O bir ramenci. Ama ekosistem olursa Aziz Sancar'ın yanına hani Sokrates, Aristo, Platon gibi 3 kişi daha çıkardı o zaman. Keşke o ekosistemde kurulabilse. Hani ama bunun kurulmasını bekleyinceye kadar benim ömrüm geçecek. Bakın bir şuradaki bir kapıcının çocuğu kalkıp bir simitçi açsa, işini çok iyi yapsa, bir tane daha açsa, bir tane daha, bir tane daha, 10 şehirde simitçi açsa, sonra gitse New York'ta simitçi açsa, onu başarı hikayesi olarak dinleriz değil mi? Saygı duyarız. Yani kapıcının çocuğu kalkmış, eğitim ve gelir seviyesi düşük olmasına rağmen New York'ta simitçi açacak kadar bir zincir kurmuş. Ama Rahmi Koç Türkiye'nin en zengin adamın çocuk doğduğu için gidip orada bir tane simitçi açması başarı değeri taşımıyor.
Evet, ben de mesela Ali Sabancı'yı girişimci etkinliklerine çağırınca çok sinir oluyorum mesela.
Aslında çok büyük bir şey yaptı.
Büyük Türkiye'nin bir şey ama işte yani
havayolu şirketi var.
Şey önemli. Biraz daha relatable olmak derler ya yani. Hani insan böyle kendisinde bağ kurabileceği birinin başarısından daha büyük ilham buluyor. Hı hı. Ben de mesela işte sizin verdiğiniz örnekleri dinlerken genelde mesela eskiden artık çok yapmıyorum. O tarz örnekler beni biraz böyle bazen böyle negatif motive ediyordu. Hı hı. Çünkü çok yani ramenci bir tabii ki yani çok imkansız bir yerden gelmesi çok büyük takdire şayan ama çok çok büyük bir zeka olduğu için hani o kadar büyük bir forsun, gücün önünde de sanki hiçbir engelde duramazmış gibi de bir taraf var. Belki böyle bakmamak gerekiyor. Belki onun içinden çıktığı şeye odaklanmak gerekiyor ama ya yine belki bir kaçınma psikolojisi. Hani dinleyenler de çok öyle hissetmiştir diye söylemek istiyorum. Yani ben o kadar değilim ki hani ben Aziz Sancar değilim ki yani işte hani belki o da bir şey yani yine öğrenmiş çaresizlik. Yani ben Aziz Sancar olsam ben ya yapmaz
bak,
mıydım?
Ama bak şimdi sondan geriye doğru geliyorlar ya yani Aziz Sancar, Einstein gibi başarılı olduktan sonra onların o IQ'ları görünürlük kazandığı için oradan geriye geliyoruz. Evet. Yani oysa teknik testlerde aynı IQ'ya sahip çıkan ama aynı başarıyı kazanamamış yani IQ'sunu kullanmayı başaramamış. Hı-hı. Bir sürü insan var. Yetenek ayrı bir şeydir. Yeteneği kullanma yeteneği ayrı bir şeydir.
Evet.
Hatta o yeteneğinizden büyük olmazsanız siz onu yönetemezseniz hani bir vahşi atın üstüne binmiş savrulup giden bir insan gibi kaybolabilirsiniz de. Bir sürü insan var böyle.
Bir de zaten bu hikayelerin işlevi bize ilham vermeleri yani. Gidip biz de Einstein olup izafiyet teorisini bulalım diye değil yani. Biz kendi yolumuza, kendi potansiyelimize ne başarabiliriz?
Evet.
Büyük hikayeler insanı daha büyük tetikliyor. Daha büyük hani çok bağ kuramasa bile daha büyük bir gaz veriyor yani.
Yani büyük insanların yani bugün hayatının sonuna baktığımızda büyük olmuş insanların yolun başındayken ki küçük halleri yani paraları yok, onlara inanan yok, kendilerinin iç sesi bile titriyor. Yani kendileri de kendine tam inanmıyor. O nedenle büyük insanların tırnak ifadeyle söylüyorum küçük insan veya daha yaş olarak da küçük oldukları, genç oldukları, ergen oldukları, 20 yaşında oldukları zamanlara baktığımızda o da benim yaşımdayken benim gibiymiş. Benim gibiymiş. Hani geri kalan kısmı işte hangi yolu izleyeceğim? Kendini inşa etmek bak. Bende içimde bir potansiyel var. O potansiyeli performansa çevirebildim mi? Bana verilene ben ne katabildim? Yani doğduğum bir aile vardı. Oradan sonra nereye getirebildim? Yani 4 yaşındaki halini kaderin belirler veya seçmediğin şeyler belirler. Ama 40 yaşındaki senin seçimlerinle şekilleniyor. Bunun sorumluluğunu alacak mısın mesela? Bütün mesele bu. Yani Schopenhauer'ın o konuda güzel bir metaforu var. Diyor ki yaşama kalı dokumaya benzer. Her yaptığımızla her yapmadığımızla bir ilmi katarız. Orta yaşa bir gelince hayat halımıza bakarız. Çıkan şekli beğenmeyiz bazılarımız, çoğumuz. Arkasını çevir bak orada attığın ilmiklerden structure'ı yapıyı çözeceksin zaten. Ama sorumluluğu alacak mısın? Yani evet, sen o yaptıklarınla haliye şekil verdiğini kabul edecek misin? Seçimlerinin sonuçlarının sorumluluğunu almak.
Şu an birçok insan tetiklenmiştir. Çünkü böyle bir ülke olarak son seçimler biraz bence toparladı psikolojimizi, inancımızı. Yani demokrasiye
evet,
inancımızı.
Evet, evet.
Hangi görüşten olursa olsun insanlar. Evet, evet. Böyle bir ölü toprağa attık gibi hissediyorum herkeste. Ama birçok insan tetiklenmiştir hani böyle. Çünkü bir kurban psikolojisine düşüp böyle bir arabayı boşa almış gibiydik. Ama aslında bunları hep içten içe biliyoruz anlattığınız şeyleri.
Evet yani her zaman bunun için bir argüman bulabilirsin. Yani kurban psikolojisine girmek için her zaman haklı bir neden bulabilirsin bak.
Evet.
Yani bu bir içsel bir avukat gibi kendine yapamadım çünkü şundan dolayı bundan dolayı bir açıklama bulabilirsin. Ben her zaman pasifist olmayı reddettim. Düşüncenin, inancın, söylemin, cümlenin içeriğinden bağımsız olarak beni eğer eylemsizliği itecekse içerikten bağımsız olarak reddediyorum dedim. Hani şöyle laflar vardı ya, umut işkenceyi uzatır Nietzsche veya işte bugünler yani Kierkegaard'ın veya işte şey yeni büyük depresiflerden birinin bir lafıyla ağır siklet depresiflerden bir de edebiyatçı olduğu için böyle çok sofistike de söyleyebiliyor. Yarınlar güzel olacak derler. Bugünler dünlerin yarını değil mi falan. Böyle güzel laflar var. Yani umutla aşılayan, eylemsizlikle aşılayan laflar var. Ben sadece şunu düşünüyorum. 80 yaşıma geldiğim zaman, geriye dönük hayatıma baktığım zaman hakkını içimdeki potansiyelimi performansa çevirdim mi? O potansiyellerim gelip bana hesap sorsa, dese ki ben müzik yeteneğiydim, sana denk geldim kullanmadın. Ben entelektüel düşünme yeteneğiydim, sana denk geldim kullanamadım. Böyle şey Casper gibi de havada öyle bir metafor var ya. Havada dolan bana potansiyellerim hesap sorsa, hayır ben sizleri kullandım diyebilecek miyim?
Everything Everywhere All At Once diye bir film vardı, izlemişsinizdir. Oscar aldı. Bütün hayattaki potansiyel hayatlarını evet. yaşıyordu kadın. Ha, ha, ha. Böyle bir filmdi tam bahsettiğiniz
evet.
şey.
Evet.
Ya öyle de oluyor bu arada ya. Yani o özellikle yaratıcı güç bence somut bir şeye dönüşmezse yıkıcı güç olarak insanın hayatında devam ediyor yani. Sonra işte evet. belki evliliğini yıkıyor, belki başka bir şeyini yıkıyor ama...
Üretmeyen insan tüketir ya yani.
İşte kendini de tüketiyor.
Kendini yani. Tüketiyor evet. ilişkisini. Okey.
Hocam vallahi toparlayalım. Daha konuşmak arada... istediğimizde çok şey evet, vardı çok şey ya. Yani ben bir sürü soru soracaktım. evet. Çok da muhabbet güzel akıyor. Evet. Ama belki tekrardan evet. sizi konuk edeceğim. Siz de keyif aldıysanız bizim
memnuniyetle,
için keyifliydi.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Evet. Bugün en güzel çıkarımı kitaba bağlamak için demiyorum. Gerçekten ramencileri ben düşünüyordum ama böyle bir isimlendirememiştim. Hmm. Siz konuk geleceğiniz zaman evet. tekrar izledim, okudum falan. Çok hoşuma gitti. Hmm. Benim ihtiyacım olan şey gerçekten biraz hep yani okey tabii ki öyleyiz ama yeniden ramenci mindsetine, kafa yapısına girebilmek. Evet. Benim kendim için ihtiyacım. Kesinlikle. Murat için de öyledir. Biz dinleyen birçok insan için de öyledir.
Evet, kesinlikle. Joker bir tutum. Yani her şeyi değiştirecek tek şey o ramenci mantalitesine geçmek, ramenci tutum setine geçmek. Çünkü dışında iyi, evet. kötü, saçma, yararlı, zararlı gelişmeler olacak. Bunları sen seçemezsin ama sen tutumunu seçebilirsin. Rüzgarlar istediği gibi esin ama senin yelken veya küreye asılma biçimin senin nereye gideceğini
belirleyecek. Evet hocam, ya o kesinlikle en büyük çıkarımlarından biri. Ya yani şikayet etmekte çok haklıyız.
Evet, haksız da asla demiyorum.
Çok da doğal şikayet etmek evet. ama sonu yok.
En tehlikelisi.
Evet, çok bu çok, çok zor bir şey yani. Evet. Sonu yok yani. Evet. Etsek hayatımızın boyunca edelim evet. yani böyle geçecekse.
Evet, yani dünyanın hiçbir parkında ha. şikayet edenler için kurulmuş bir anıt yok yani. Sonuç alanlar için var.
Ağlama duvarı var.
Belki 10 sene sonra olabilir.
Biz mi yapsak? çok hocam, ayağınıza sağlık. Hocam, ağzınıza sağlık.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok
şahsen tanıştığımızda çok mutlu olduk.
Ben de aynı şekilde.
Çok da güzel muhabbet ettik. Merak edenler de millet, Mümin Sekban'ın Ramenciler kitabı. Bu her yerde vardır.
Evet. Bu en son çıkan kitabımız değil mi hocam?
Evet,
kitabı.
En son rahmetli.
Okey, o zaman.
Hocam teşekkürler tekrardan katıldığınız için. Haftaya kadar
görüşmemek üzere. Kendinize iyi bakın.